Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 6 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 28 Mart 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye'nin seçim gündemi üzerine Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile yapılan röportaj, Nur Kapısı, İlahi Önderler ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Moskova'ya gidiyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği tepki geldi. Tahran, Suudi Arabistan Kralı'nı İran'a davet edecek. Çin Devlet Başkanı Tahran-Riyad anlaşmasından memnun olduğunu belirtti. Ve Irak'tan Türkiye petrol ihracatı durdu. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Rus yetkililerle görüşmek üzere yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Emir Abdullahiyan dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde Avusturya, Avustralya, Umman, Katar, Kuveyt, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Pakistan, Malezya, Suudi Arabistan, Libya ve Suriye'nin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunduk demişti. Emir Abdullahiyan yakında Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile de görüşeceğini açıklamıştı. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının 29 Mart Çarşamba günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine yönelik çirkin eylemlerin tekrar edilmesi ve artması konusunda uyarıda bulunan Kenani, sözde insan hakları savunucularının bu tür eylemleri karşı sessiz kalmalarını kınadı. Kenani, bu tür yaklaşımlar insanların barış içinde bir arada yaşamalarını ve küresel güvenliği tehlikeye sokan nefret, aşırıcılık ve şiddeti teşvik etmenin temelini oluşturur, dedi. İnsan hakları adına son dönemde yaşanan cüretkarlığın görmezden gelinmesini evrensel ve özgün insan hakları kavramına tamamen aykırı olduğunu kaydeden Kenani, İran İslam Cumhuriyeti ile Müslüman ülke ve milletler Danimarka yetkililerinden sorumluluk üstlenerek ifade özgürlüğü bahanesiyle bu tür çirkin ve nefret girişimlerinin tekrarlanmaması için ve kutsal varlıklara yönelik hakaret izinleri iptal etmelerini bekliyor diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Suudi Arabistan Kralını Tahran'a davet edeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Nükleer müzakerelerin durumuna ilişkin Emir Abdullahyan, İran Meclisi'nde nükleer müzakereler için bir zaman sınırı belirleme planı görüşülüyor. Müzakere kapısı sonsuza kadar açık kalmayacak, dedi. Emir Abdullahyan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Suudi Kralı Selman'dan Cumhurbaşkanı Reis'e davet geldiğini doğrulayan Emir Abdullahyan, İran'ın da Suudi Arabistan Kralı'nı Tahran'a davet edeceğini açıkladı. Daha önce İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Cemşidi, Kral Selman, Cumhurbaşkanı Reis'e yazdığı mektupta kendisini Riyad'a davet etti ve güçlü ekonomik ve bölgesel işbirliği çağrısında bulundu, demişti. Cemşidi, Cumhurbaşkanı Reis'inin daveti memnuniyetle karşıladığını aktarmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Xi Jinping bugün Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Xi Jinping, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşmenin bölgesel birlik ve işbirliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Veliaht Prens de Çin'in iki taraf arasındaki komşuluk ilişkilerini geliştirme çabalarını destekleme girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan dün Suudi medyası Riyad ile Tahran'ın büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlandıklarını ve iki ülkenin üst düzey diplomatlarının Ramazan ayının bitiminden önce bir araya geleceklerini bildirmişti. 10 Mart'ta Pekin, Tahran ve Riyad arasında 7 yıldır askıda olan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik anlaşmaya aracılık etmişti. Eurostat, Avrupa Birliği'nin İran'a ihracatının bu yılın ilk ayında %7 arttığını ve bu ay iki taraf arasındaki alışverişin 400 milyon euroyu aştığını açıkladı. Avrupa Komisyonu İstatistik Merkezi Eurostat, bu yılın ilk ayında İran ile 27 Avrupa Birliği üyesi ülke arasındaki toplam ticaretin 401 milyon euro olduğunu açıkladı. İran ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret alışverişleri bu ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında arttı. 2022 Ocak ayında iki taraf arasındaki ticaretin değeri 381 milyon euro olarak açıklandı. İran ile Avrupa arasındaki borsalarda bu yılın ilk ayında %5'lik artış olurken 2022'nin 12 ayında iki taraf arasındaki borsalarda %8'lik bir artış yaşandı. Bu rapora göre Ocak 2023'te Avrupa Birliği'nin İran'a ihracatı artarken Avrupa Birliği'nin İran'dan ithalatı bir miktar azaldı. Bu yılın Ocak ayında Avrupa Birliği İran'dan geçen yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 78 milyon euroluk mal ithal etti. Avrupa Birliği'nin İran'dan yaptığı ithalatın geçen yıl Ocak ayında 80 milyon euro olduğu açıklanmıştı. Ancak 2023'ün ilk ayında Avrupa Birliği'nin İran'a ihracatı %7 artarak 323 milyon euroya ulaştı. Avrupa ülkeleri geçen yılın aynı döneminde İran'a 301 milyon euroluk mal ihraç etmişti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirdiği 1073 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145.274'e, vaka sayısı ise 7.587.531'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 641'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.345.042'ye ulaştı ifadesi kullanıldı. Irak'ın Türkiye'ye açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'ye ham petrol akışının durmasıyla petrol fiyatlarında artış yaşandı. Irak'ın Türkiye'ye karşı 2014 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Kuzey Kerkük'ten yaptığı ham petrol ihracatını durdurması sonrası petrol fiyatları yükseldi. Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi petrolünü Kerkük Cihan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle tahkim davası açan Irak'ın davayı kazandığını duyurması sonrası petrol fiyatları hafta başında 3 dolar arttı. PKK-YPG'lilerin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fransa parlamentosunda eli kanlı PKK-YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür ifadeleri kullanıldı. Fransa parlamentosunda PKK-YPG'lerin ağırlanmasının ardından Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK-YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2023 yılının sonuna kadar Laçin kentinde yüzlerce konut ve apartmanın inşa edileceğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yılın sonuna kadar Laçin sakini yüzlerce kişinin kendi ana topraklarına döneceklerini belirtti. Laçin özel temsilcisi Mesih Muhammedov bir araya gelen Aliyev, Laçin kentini 26 Ağustos 2022'den itibaren yeniden inşa edilmekte olduğuna işaretle ilk fazda yaklaşık 500 konutun inşa edilmekte olduğunu kaydetti. Aliyev ayrıca 8 rezidansın da inşa edilmekte ve onarılmakta olduğunu sözlerine ekledi. Siyonist rejimin üst düzey generalleri Benjamin Netanyahu'nun savaş bakanını Galant'ı görevden almasını kınayarak onları bekleyen tehlikeli olaylar ve büyük korku hakkında uyarıda bulundular. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş bakanını Yoav Galant'ı görevinden uzaklaştırmasının ardından karardan öfkelenen bazı üst düzey Siyonist generaller bu girişimi kınadılar. Arap 21 TV kanalını bildirdiğine göre Siyonist rejimin üst düzey generalleri Gallant'ı desteklediklerine işaretle gelişmelerin geleceğinden derin endişe ve korku duyduklarını deklare ettiler. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyon kanalının üst düzey subaylar ve generaller arasında yaptığı bir anket sonuçları işgalcilerin korku ve endişelerini doğruluyor. Aynı kanal bu bağlamdaki anket sonuçlarına yer vererek İsraillilerin gece ıstırap içinde uyumaları gerektiğini, çünkü tehlikeli olayların onları beklediğini kaydetti. Irak'ın Musul kentinde IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulundu. Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar yakınlarında 2014-2017 yılları arasında bölgeyi işgal eden IŞİD döneminden kalma yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sincar yakınlarında yer alan Hamdan bölgesi yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu IŞİD dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu. Bulunan cesetlerin örgüt tarafından 2014 yılında öldürülen Ezidilere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için adli tıbba gönderildiği kaydedildi. 2014 yılının ortasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD, binlerce insanı katletmiş Irak'ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah yerleştirme planını, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasının ilgili maddeleriyle çelişmediğini bildirdi. Bakanlıktan Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah yerleştirme planına gösterilen tepkilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Son 2,5 yıldır Amerika, İngiltere ve bu ülkelerin NATO müttefikleriyle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Belarus'un eşi görülmemiş siyasi, ekonomik ve enformasyon baskısına maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, bu Belarus'un jeopolitik yönünü ve iç politika sistemini değiştirmeyi amaçlarken bağımsız bir devletin iç işlerine doğrudan ve kaba bir müdahaledir. Bu NPT'ye katılımla bağlantılı olarak güvenlik güvencelerine ilişkin mutabakat muhtırasını imzalayan taraflarca üstlenilen yükümlülüklerle doğrudan çelişmektedir denildi. Belarus'un sınırlarına yakın komşu NATO üyesi ülkelerin topraklarında askeri potansiyelin arttığı bildirilen açıklamada, bunlardan kaynaklanan ulusal güvenlik alanındaki meşru endişeleri ve riskleri göz önünde bulundurarak Belarus'un kendi güvenlik ve savunma kapasitesini güçlendirmek için cevap olarak zorunlu eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinin sonuna kadar Ukrayna krizi bitmezse ve Beyaz Saray'ı yeniden seçilirse bir gün içinde bir barış anlaşmasına varacağı yönündeki iddiasını tekrarladı. Donald Trump, Ukrayna krizini bir günde çözeceği yönündeki iddialarını yeniden dile getirdi. Zelenski ile Putin arasındaki müzakerelerin kolay olacağını savunan Trump, çözülmezse Zelenski ve Putin ile 24 saat içinde çözebilirim. Çok kolay bir müzakere yolu var. Ancak size bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü o zaman bunu kullanamam. Bir gün içinde çözerim, aralarında barış olur ifadelerini kullandı. Sırada bültenimizin son haberi var. Kuzey Korelileri Kim Jong-un, ülkesinin gücünü pekiştirecek nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısında bulundu. Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Nükleer Silahlar Enstitüsü'nden ülkenin nükleer gücü hakkında briefing alan Kim, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nükleer silahların her zaman ve her yerde kullanılması için kusursuz hazırlıklar yapılmasını isteyen Kim, nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonlu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz dedi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında. Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı dün Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı ile yaptığı görüşmede, komşu ülkelerle kapsamlı işbirliği geliştirmek, dış ilişkilerde İran'ın ana önceliği olduğunu, bu alanda herhangi bir kısıtlamaya inanmadıklarına vurgu yaptı. Şemhani şunları kaydetti. Emir ve Katar hükümetinin etkili çabalarını ve bölgesel ve uluslararası davaları ilerletmede İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini takdir ediyoruz. Tahran ile Doha arasındaki kardeşçe ve yapıcı ilişkiler bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde genelleştirilebilir bir model olarak kullanılabilir. Bazı bölge dışı ülkeler şüpheli olayları suistimal ederek İran-Katar ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar yaratmaya çalışıyor. Ve ki ülkenin bu süreci tam bir ihtiyatla ele alması gerekmektedir. Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı da görüşmede İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirmesine yönelik varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunu bölgede istikrar ve güvenliğin artırılması yönünde önemli bir adım olarak nitelendirip İran ile kapsamlı ilişkilerin geliştirmesini Katar'ın dış politikasının öncelikleri arasında değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin komşu ve bölge ülkeleriyle sürekli temasları ve görüşmelerinin ardından Tahran ile Riyad arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için yapılan anlaşma gibi kazanımların elde edildiği bir dönemde Katarlı yetkili Tahran'da ziyarette bulundu. Bilindiği gibi Katar başta olmak üzere birçok İslam ve Arap ülkesi bu anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak anlaşmanın bölgede güvenlik ve istikrarın takviyesi için etkin bir adım olduğunu deklar etmiştir. Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında önceliğine sahip ülkelerden biri sayılıyor. İran ve Katar iki İslam ülkesi olarak Fars Körfezi gibi kritik ve önemli bir bölgede yer almaktalar. Bu ülkelerin önemli bölgesel konulara yönelik görüş ve yaklaşımları birbirine yakındır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a karşı geçtiğimiz senelerde uyguladıkları yaptırımlar sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin Katar halkı ve hükümetine yaptırımları kırmak için olumlu yanıtının ardından iki ülkenin siyasi ilişkileri en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak bu münasebetlere ve iki ülkenin kültürel ortaklıkları ve potansiyel ekonomik imkanlarına rağmen İran ile Katar'ın ikili ticaret hacmi bu potansiyele uygun şekilde gelişmiş değil. Yayınlanan raporlara göre İran ile Katar'ın ikili ticaret hacmi 200-250 milyon dolardır. Bu rakam iki ülkenin sahip olduğu imkanlar ve kapasiteye göre oldukça düşük kalıyor. Ve beklentilerin çok uzağındadır. İran ile Katar'ın ticari ilişkilerinin gelişmesinin önünde doğrudan para transferi, Katar'da deniz taşımacılığı pahalı olması ve İranlı tüccarların ikamet iznine ilişkin meseleler gibi ciddi sorunlar var. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti ve Katar yetkilileri ilişkilerini her alanda geliştirmek için kararlılar. Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı da İran ile işbirliğini geliştirmenin ülkesinin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Böylece Katarlı yetkilinin Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret ve İranlı yetkililerle görüşmelerini ticari ve ekonomik ilişkilerdeki engelleri kaldırmak için gereken çözümleri bulma ve münasebetleri geliştirme doğrultusunda atılmış bir adım olarak görmek gerek. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu'nun yargı reformundan geri adım atması etrafında. İşgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu haftalardır on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteriler ve grevlerin ardından yargı reformunda geri adım atmak zorunda kaldı. Siyonist İsrail Rejim Başbakanı Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti işgal topraklarının büyük bir bölümünü durma noktasına getiren tepkilerin ardından İsrail yargısını elden geçirmeye yönelik sert tartışmalara yol açan revizyon planlarını erteledi. Netanyahu büyük tepkilerin ardından yargı reformundan geri adım atmak zorunda kaldı. Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada hükümetinin İsrail yargısını elden geçirme planını erteleyeceğini duyurdu. Bu plan aylardır süren kitlesel protestolara yine pazartesi günü uluslararası havaalanının kapatılması dahil olmak üzere işgal toprakları çapında benzeri görülmemiş grevlere yol açtı. Ulusal sorumluluk gereği ulusun parçalanmasını önleme arzusuyla yasayı askıya alma çağrısında bulunuyorum diyen Netanyahu, bu karara koalisyon üyelerinin çoğunluğunun mutabakatıyla vardığını söyledi ve şunları ekledi. Müzakereler yoluyla bir iç savaşı önleme imkanı olduğunda müzakereler için bir mola vereceğim. Netanyahu geçen hafta hükümetin revizyona devam edeceğini ve yargı atamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak bir değişikliği bu hafta son bir oylama için parlamentoya getireceğini söylemişti. Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini erteleme kararı koalisyon ortağı aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından geldi. Netanyahu'nun yargı düzenlemesini askıya alacağına yönelik haberler koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. İsrail basını Ben-Gvir'in yargı düzenlemesinin durdurması halinde istifa edeceğini ve koalisyon hükümetini devirme tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı. İşgal rejiminin sözde Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir yargı reformu planladıklarını duyurmuştu. İşgal toprakları genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar düzenlemekteler. Netanyahu'nun geri adım atmasına karşın protesto çağrılarını sürdürenler de var. Revizyon karşıtı hareket yasa rafa kaldırılana kadar protestoların devam etmesi çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in yargı sistemini yeniden yapılandırma girişimine karşı aylardır süren protestoların liderleri Netanyahu'nun yasayı durdurduğunu ancak yine de geçirmeyi planladığını açıklamasının ardından gösterilerin devam etmesi çağrısında bulundu. Gruptan yapılan açıklamada kaliteli hükümet hareketi muhalefet liderlerini İsrail'i diktatörlüğe sürükleyebilecek tehlikeli yasalarla mücadele etmeye devam etmeye çağırıyor denildi. O zamana kadar protesto büyüyecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu bu ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma salahiyetinin onayladı ve son gelişmelere göre seçim harareti Türkiye'de yüksek hızla devam etmektedir. İki taraf ve özellikle iki cenah arasında rekabetler çeşitli alanlarda başta ekonomi olmak üzere devam ediyor. Son sıralarda Türkiye'de meydana gelen depremden hareketle biraz bu rekabetler etkilendi kimi uzmanlara göre. Çünkü iktidardaki AK Parti'nin biraz işi zorlanmış gibi görünüyor. Şimdi depremzede bölgelerle ilgili alacağı tedbirler bu seçimde katkısı olacak şeklinde yorumlara da rastlıyoruz. Bugün sohbetimizde son gelişmelerle ilgili bu konu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist ve avukat Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Evet, saygı bizden efendim, buyursunlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur bu seçim gelişmeleriyle ilgili haberler. Aslında çeşitli detaylarla gündeme yansımaktadır. Son haberlere göre CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bizler 6 lider bir aradayız, demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz demişti. Şimdi bu rekabetler nasıl ilerliyor sizce? Şimdi mevcut koşullarda Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlarda dikkate alacak olursak nasıl bir seçimi bekliyorsunuz siz Türkiye'de?
Yani Türkiye'de belli başlı eğilimler, Kemalistler, Kürtçüler dediğimiz, İslamcılar ve Kürtler, 4 blok var. Fakat her 4 blok da ortadan ikiye bölünmüş. Çok parçalı bir durum söz konusu. CHP'nin başını çektiği blokta İyi Parti var. Ülkücü, Türkçü dediğimiz menfi milliyetçiler. İslamcılar Saadet Partisi var. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi var. Yine eski AKP'li Babacan'ın Deva Partisi var. Bir de dışarıdan HDP de destek veriyor Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Malumdan Cumhurbaşkanlığı seçimi, ayrıyeten milletvekili meclis seçimleri de aynı gün, aynı saatler içinde yapılacak. Yani iki zarf atılacak. Diğer tarafta da şey var, AKP var. AKP bloğunda da aynı şekilde MHP var yine ülkücü. Yine bir birlik partisi var, daha küçük ülkücü bir grup. İslamcı yine ağır basıyordu eskiden. Hüdapar var, İslamcı köklerin yapılanması. Refah Partisi var, Erbakan'ın oğlunun temsil ettiği. Yani Saadet Partisi bir tarafta, ikiye bölünmüş sayılır. Daha önce Has Parti vardı. Yani bunların hepsini Erdoğan'ın zamanında muhalefeti zayıflatmak için kurdurduğu da söyleniyor. Has'ın Refah Partisi, Has Parti zaten kapatıldı. Yani diğer taraf da tabii boş durmuyor. Mesela bu 4 tane Cumhurbaşkanı şeyi geçti, barajı geçti. 100 bin imza ya da grubu olacak mecliste. Kılıçdaroğlu'yla AKP, yani Erdoğan'la Kılıçdaroğlu, ikisi zaten partileri, şey grupları var mecliste. Grubu olmayan Sinan Oğan 100 bin imzayı CHP'nin desteğiyle diyebilir, CHP'nin desteğiyle tamamladı. Yani MHP'den oy alacağı varsayılıyor. Muharrem İnce ise AKP'nin desteğiyle 100 bin imzayı bulabildiyorsa bulamıyordu. enteresan bir şey Türkiye'de maalesef bu 100 bin imzayı seçmenler yani gidip oy kullanınca para alıyorlar. Yani gayri resmi tabii ki. Bu da hem siyaset ahlakı açısından, demokrasi ahlakı açısından araştırılması gereken bir şey. Yani belki ileride de bu artık emsal teşkil edecek. Yani yeterince parası olan birisi para karşılığında. Seçmen de fakir, Türkiye'nin ekonomisi bu ara iyi de değil. Yani insanlar için 100 lira, 200 lira da bir yevmiyedir. Gidip parayı al, ondan sonra imzanı çak. Veya önceden bu işin taşeronları var. Parayı veriyor veya ben kefil. Yani uçkuzlara doldurup fakir mahallelerden seçmen 18 yaşını bitirmiş. Herkesin oy verme hakkı var. Yani bunu da ayrıntı olarak belirtmiş olarım ki şahsen çok çirkin bir şey olarak bunu da ad ediyorum. Yani daha önce de olmuştu. Mesela Perinçek çok mühim. O barajı geçemedi. Geçen sefer CHP destek olmuştu. Yani işte AKP'ye karşı belki faydasını görürüz ki bu sefer yani bir 15-25 bin dolayında mı o şey aldı, imza toplayabildi. Yani doping olmasa, müdahale olmasa, birileri desteklemese bu küçük partiler kendileri 100 bin imzayı aşamıyor. Yani evet. Perinçek'in de çok enteresan bir durum. Tabii bu mürüvvetini de kaybetti. Aynı zamanda şey istiyordu, işte Cumhur İttifakı'na AKP'nin bloğunda yer alıp resmen seçime girmek istiyordu. Erdoğan onu da oyundan harcadı diyoruz. Yerine hazretmediği Hüdapar'ı aldı Erdoğan. Hüdapar Perinçek çelişkisi de PKK Hizbullah çatışmasına kadar gidiyor. Perinçek PKK'nin eski müttefikidir. O zamanla Berta'da fotoğraflarını biliyorsun. 2000'e doğru dergisi o zaman. Aslında Hizbullah PKK, Kürt Hizbullah tabi, PKK çatışmasını teşvik edenlerden biri de bizzat kendisi ve grubudur, yayın organlarıdır. Bunu da belirtmişler. Tabi bunu kendi başına fantazi olsun diye yapmamış. Yani derin devletin verdiği görev. O görev de nedir? Yani Kürtleri ihtilaf içinde tutmak, zayıflatmak, bu illegaliteyi desteklediğimiz anlamına gelmez. Yani keşke hiç silah illegalite olmasa. Yani bu ek olarak yani PKK'nın Türkiye PKK ile çatışması yanında bir de Hizbullah PKK çatışması çok büyük zarar verdi.
Tahran Radyosu.
Şimdi Millet İttifakı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ali Babacan gibi kişilerin bu ittifakta yer almasına rağmen ekonomiyle ilgili belli başlı bir plan ve program sunmadıkları söyleniyor gündemde. Özellikle şimdi içinde Türkiye'nin bulunduğu bu zor koşullarda ekonomiyle ilgili nasıl bir tedbir alacağını düşünüyorsunuz eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa Millet İttifakı efendim?
Yani plan program hepsinde var. Yani binlerce sayfa var. Deva Partisi'nin var. Millet İttifakı'nda var. Her bir partinin de var. Çok güzel öneriler de var. Fakat Türkiye'de realite mühim. Yani realite kendi dayatıyor. Şu anda Türkiye'nin kasasında para yok. Türkiye enerji zengini de değil. Yani böyle avantadan bir şey gelmiyor. Üretmesi lazım. Bu deprem dolayısıyla üretim de düşecek. Çünkü Türkiye'nin çeyreğini etkileyen bir deprem diyebiliriz. Yani Malatya üretim üssüdür. Mesela kayısının, dünya kayısı üretiminin %70'i Malatya'da. Türkiye artık demiyoruz. Türkiye zaten %99'u burada. Başka da şeyler var. Antep, Adana, Hatay, Maraş bunlar tarım. Aynı zamanda sanayi kentleridir. Yani Antep ciddi bir sanayi kenti. Sanayi sitesi fazla zarar görmese de Maraş'ın çok gördük. Maraş'ta ciddi şeyler üretim var. Hatay'da İskender'in oralar, Adana'nın bir kısmı, hatta Diyarbakır'a kadar etkilendi yani. Diyarbakır'da böyle 7 bin adet ölüm olmasına rağmen 4'te biri hasarlı Diyarbakır'ın da. Yani bu bugünden başlamış olması çoktan başlamış. Yani üretim, köy üreticilere, tarımla uğraşan kesime yani çok pahalı enerji şeyi, mazot pahalı, ulaşım pahalı, her şey makinalaşmış işte. Yakıt da gene de mazot kullanılıyor. Bu çok kötü yani. Hükümet de hasaplı vermiyor bunları. Ufak tefek destekler var. Çok yetersiz. bu deprem enkazı da var. Yani daha herkes çadıra kavuşmamış, konteynere kavuşmamış. Yani bu ev yapacağız falan, cak yok. Onlar onda birine dahi ancak yaparlar. Yani milyonlarca insan, 10 milyona yakın insan etkilenmiş bu depremden. Yani Türkiye'nin kim gelirse gelsin işi zor. Ancak işte 20 yıllık böyle iktidarda gitgide tek adam iktidarına evrilen bu süreçte artık ciddi bir kesim, yani %50'den fazlası artık Erdoğan'dan bir şekilde kurtulmak istiyor. Yani şey değil, yani artık Hübbü Ali değildir. Yani Boğzu Muaviye artık birleştiriyor onları şeyde, Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu da yani dezavantajlı Kürtler arasında da azınlık olan Alevi Kürtlere mensup bir şahsiyet. CHP'nin başında olması da ayrı bir ironik durum. Çünkü Dersim Kemalistler tarafından 37-38'de soykırıma uğratıldı Dersim Alevi Kürtleri.
Evet.
Yani böyle bir Türkiye'nin zaten şeyi böyle maalesef.
Çok teşekkür ederim Sayın Sıtkı Bey, bizi kırmadığınız için efendim.
Eksik olmayın.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin son gelişmeleri ve haberleri kısaca gözden geçirdik bugün sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 6. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Selam olsun Allah'ın ziyafetine, Allah'ın güzel semavi ayna.
Selam olsun oruçlu insanlara, İbadet ayının ihlaslı aşıklarına.
Selam olsun siz vefalı ve sevgili dostlara, ilahi ziyafetin konuklarına.
Yüce Allah'a bir kez daha Nur Kapısı adlı dizi sohbetimizde sizlerle birlikte olma saadetini nasip ettiği için minnettarız.
Mübarek Ramazan ayı iman ve salih amel sayesinde en güzel ahlaki faziletlere nail olma ayıdır. Bilindiği üzere her insan doğa ve doğa ötesi bir yapıya sahiptir. İnsanın bedeni ve cismi doğasının bir parçası ve ilahi ruhu ve fıtratı da doğa ötesi parçası sayılır. Kuşkusuz insan varlığına değer ve asalet kazandıran, onu diğer mahluklardan farklı kılan şey ilahi ruhudur. gerçekte her insanın ulaşabileceği azamette sahip olduğu ruhu ile mümkün olur. Nitekim bu ruh insanın yücelmesine ve ilahi kata ulaşmasına vesile olur. Ancak insanın bu boyutu gelişmeye muhtaçtır. Ve bunun için de maddi olmayan konuların üzerinde odaklanması gerekiyor.
Mübarek Ramazan ayının manevi amelleri ve adabı, insanların cisminden ziyade ruhunu geliştirmeye yöneliktir. Bir başka ifadeyle gerçi oruç ibadetinin insanlara ve topluma birçok faydası ve bereketi söz konusudur. Fakat bu mübarek ayın esas amaçları insanların ruhuna yöneliktir. Unutmamak gerekir ki az yemek ve ölçüyü kaçırmamak kemale ermenin en iyi yollarından biridir. Nitekim aşırı yemek de kemale ermenin en büyük engellerinden biri sayılır.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyuruyor. Yüce Allah Ramazan ayında sofrasını açmış, konuklarını bu sofraya oturtmak ve onlara tedarik gördüklerinden, yani sofraya koyduğu yemeklerden yedirmek istiyor. Allah Teala'nın sofrasındaki yemek ise Kur'an-ı Kerim'dir. İmam ardından şöyle ekliyor. İnsanın aklına gelen soru, neden Kadir Gecesi mübarek Ramazan ayının ilk geceleri değildir sorusudur. Çünkü Allah Teala'nın bol nimet vereceği Kadir Gecesi için ayın başlarında gerekli hazırlıklar tamamlanmamıştır. Sizler çekeceğiniz açlıklar ve susuzluklar ve bedensel riyazetlerle bir nebze olsun cisminize, duanıza ve maddiyata düşkünlükten uzaklaşmanız ve ruhi, manevi ve melekvari sıfatlara yaklaşmanız ve ilahi marifleri ve ilahi nimetleri almaya ve benimsemeye hazırlıklı olmanız gerekir.
Tahran Radyosu.
Oruç ibadeti kendinizi yetiştirmenin aracı, değişim zemini ve insan fıtratına göre yücelme etkenidir. Mübarek Ramazan ayı gelişme ve tezkiye için bir fırsat ve yine İslam'ın değerli öğretileri sayesinde en yüce ahlaki ve insani değerlere doğru hareket etme fırsatıdır. Bu yüzden Allah-u Teala'nın bu ayda belirlediği manevi tesirlerin sayesinde pak kalplerin semavi değerlere doğru daha fazla yöneldiğine şahit oluyoruz. Bu çerçevede toplum da kendiliğinden manevi açıdan hızla gelişir. Bunun devamında Allah-u Teala'nın maddi bereketleri daha geniş çapta gelmeye başlar.
İslam dininin önemli erkanlarından biri olan oruç ibadeti, akil ve buluğa eren her Müslüman kadın ve erkeğe Allah Teala'nın belirlediği bir ay boyunca vaciptir. Ancak şer'i açıdan özrü bulunan ve oruç tutamayan insanlar Allah Teala ve Peygamberi tarafından oruç tutmamaya izinlidir. Bu süreçte birkaç noktayı da gözetlemek önemlidir. Örneğin, ileri yaş yüzünden oruç tutamayan veya sıkıntı çekmesine yol açan kimse için oruç tutmak vacip değildir. Fakat ikinci durum için oruç tutmadığı her günün bedeli olarak fukaraya yaklaşık 750 grama denk gelen buğday, arpa veya benzeri şeyleri vermesi gerekiyor.
Yine eğer biri yaşlı olduğu için oruç tutmamışsa, eğer Ramazan ayından sonra oruç tutabilecek güçte ise, vacip ihtiyat gereği tutmadığı oruçların yerine kaza orucu tutması gerekir. Hamile olan, doğum günü yaklaşan ve oruç tutmak bebeğine zarar verme ihtimali olan kadınlara oruç tutmak farz değildir. Ve oruç tutamadığı her gün için fakirlere 750 gram ağırlığında buğday veya arpa veya benzeri şeyleri vermesi gerekir. Eğer oruç tutmak hamile kadının kendisine zarar verecekse yine oruç tutması vacip değildir. Ve yine oruç tutamadığı her gün için aynı şekilde yoksullara yiyecek vermeli ve her iki durumda tutmadığı oruçların kazasını eda etmelidir.
Bundan başka eğer bir kadın bebeğini emziriyorsa ve sütü yeterli değilse, ister bebeğin annesi ister dadısı olsun veya hiçbir ücret almadan bebeği emziren olsun, eğer oruç tutmak emzirdiği bebeğe zarar verecekse, oruç tutması vacip değildir. Ve oruç tutamadığı her gün için fakirlere 750 gram ağırlığında buğday veya arpa veya benzeri şeyleri vermesi gerekir. Eğer oruç tutmak emziren kadının kendisine zarar verecekse, yine oruç ona farz değildir. Ve yine oruç tutamadığı her gün için aynı şekilde yoksullara yiyecek vermeli ve her iki durumda da tutmadığı oruçların kazasını eda etmelidir. Ancak eğer biri bebeği ücret almaksızın emzirecek biri bulunursa ya da bebeğin ebeveyninden veya başkasından bebeği emzirme karşılığı ücret alırsa, vacip ihtiyat gereği bebeği ona verip kendisi oruç tutmalıdır.
Eğer biri bünyesi çok zayıf olduğu için oruç tutmak ona katlanılamaz derecede eziyet edecek olursa oruç tutması vacip değildir. Yine eğer insan aşırı derecede susayacak şekilde bir hastalığı varsa ve bu duruma katlanamıyorsa ve eziyet çekiyorsa oruç tutması vacip değildir. Ancak ikinci durumda oruç tutmadığı her günün bedeli olarak fukaraya yaklaşık 750 grama denk gelen buğday, arpa veya benzeri şeyleri vermesi gerekir. Burada vacip ihtiyat gereği zorunda olduğu ölçüden daha fazla su içmemesi veya tutmadığı oruçların kazasını eda etmesi gerekir. Yaşlılık, hastalık, hamilelik ve emzirme durumları dışında bir yere 10 günün altında bir süre seyahat yapan kimseye de oruç tutmak vacip değildir. Ancak gideceği yerde 10 günden fazla kalacaksa orucunu tutmalıdır.
Dua yoksul ve muhtaç kulun, her şeyden bağımsız olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Teala katına yürenmesidir. Ellerini dua için kaldıran insan, muhatabı onun maliki ve yaratanı olduğunu unutmamalıdır. Buna göre sırf konuşmak ve Allah Teala'ya odaklanmamak, muhataba yürenlik saygısızlık olur. Yüce Allah gafil kalplerin dualarını icabet etmez. O zaman dua sırasında tüm kalbimizle Allah'a yönelmeli ve ondan sonra ettiğimiz duaların icabet göreceğinden emin olmalıyız. Eğer dua Yüce Allah'a odaklanarak yapılırsa hem korkuya ve hem de umuda vesile olur. Burada korku ve umuttan maksat duanın icabet görmesini günahtan korku ve Allah Teala'nın kerem ve inayetinden umutlu olmaktır. Yüce Allah kendisine korku, rica haliyle de dua edilmesini buyurmuştur. Yüce Allah'a kulluk ebedi, tecelli ettiği ve mübarek Ramazan ayının gecelerinde ilahi kata yakınlaşmak üzere okunan dualardan biri iftitah duasıdır. Bu duanın bir bölümünde şöyle okumaktayız.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, hamd ile seni sana etmeye başlıyorum. Sen kendi lütfunla doğru olanı yapmaya muvaffak kılansın. Senin af ve rahmette, rahmet edenlerin en merhametlisi, ceza ve intikamda cezalandıranların en şiddetlisi, ululukta güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim. Allah'ım, sana dua etme ve senden bir şey dileme hususunda bana izin verdin. Öyleyse ey işiten, ey rahim, çağrıma icabet et. Ey bağışlayan, sürçmelerimi bağışla. Ey yüce Rabbim, nice gamları giderdin, nice zorlukları yok ettin, nice sürçmeleri affettin, nice rahmetler yaydın, nice bela halkasını kırdın. Hamd Allah'a ki eş ve oğul edinmemiştir. Saltanatta ortağı yoktur. Kimseyi acze düştüğü için dost edinmemiştir. O pek yücedir. Bütün nimetleri için tüm övgülerle hamd olsun Allah'a. Hamd o Allah'a ki saltanatında zıddı, işlerinde ona karşı koyan yoktur. Hamd yaratıklarında ortağı, azametinde bir benzeri olmayan Allah'a olsun. Hamd emri mahlukat arasında apaçık, övgüsü aşikar, kerametiyle izzeti belli, eli bağışa açık, rahmet hazineleri eksilmez. Çok bağışı, ondan bir şey eksiltmeyip, sadece cömertlik ve kerametini artıran Allah'a olsun. O çok izzetli ve çok bağışlayandır. Allah'ım, ihtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem ve merhametinden azını istiyorum. Benim bu az merhamete ihtiyacım çoktur. Ve sen ezelden beri ondan müstağnisin. O merhametinle ihtiyacımı karşılaman benim yanımda büyüktür. Oysa o sana çok kolaydır. Allah'ım, günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yaptığım zulmü bağışlaman, kötü amelimi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işlediğim çok suçlara karşı hilimli davranman, layık olmadığım şeyleri senden istemeye meyillendirdi beni. Sen ki rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, kudretini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bildirdin. Bundan dolayı güvenle seni çağırıyorum. Korkmadan ve çekinmeden, samimiyet ve ünsiyetle senden istekte bulunuyorum. Her zaman isteğimi sana açıyorum. İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde cahillikle darılıyorum. Oysa işlerin sonunu bildiğinden dolayı onları geciktirmen benim için şayet daha hayırlıdır. O halde hakir olan şu kula, senden daha sabırlı, kerim bir Mevla göremiyorum. Ey Rabbim, sen beni çağırıyorsun. Bense senden yüz çeviriyorum. Sen bana muhabbet ediyorsun. Ben ise sana buğz ve inat ediyorum. Sen kendini bana sevdirmek istiyorsun. Ben ise kabul etmiyorum. Sanki benim sana bir üstünlüğüm vardır. Bu nankörlüğüm lütuf ve kereminden olan
rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor. Öyleyse cahil kuluna rahmet et. Faz ve ihsanınla bana bağışta bulun. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve kerimsin.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.ir'ı takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün imamet ve velayet semalarının 8. parlayan yıldızı ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinden İmam Rıza aleyhisselamın yaşamı ve siyerini başlamak istiyoruz.
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam kameri 148'in Zilkade ayının 11. gününde Medine'de dünyaya geldi. Adını Ali koydular ve daha sonra da Rıza olarak lakaplandırıldı. O hazret 35 yaşına geldiğinde babası 7. İmam mazlumane bir şekilde şehit düştükten sonra İslam ümmetinin imamet ve önderliğini üstlendi. Gerçi İmam Rıza Aleyhisselam'ın esas ikamet ettiği kent Medine kentiydi. Fakat arada bir yaşadığı çağın siyasi, kültürel ve sosyal durumu yakından incelemek üzere Mekke, Irak ve İran diyarlarına seyahat ederdi.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın imameti 20 yıl sürdü. Bu yılları 3 evreye ayırmak mümkün. Birinci evre o hazretin ilk 10 yıllık imamet yıllarıydı. Bu yıllar Abbasi halife Harun'un iktidarına denk gelmişti ve oldukça zulüm ve sahtekarlık dolu bir dönemdi. İkinci evre ise Harun öldükten sonra başlıyor ve 5 yıl süren bu dönemde Harun'un büyük oğlu Emin halife oluyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın imametinin 3. dönemi de 5 yıl sürdü ki bu dönemde Abbasi Ma'mun hilafet yıllarına ve onun geniş İslami topraklara hakim olduğu günlere denk geliyor.
İmam Rıza Aleyhisselam her üç dönemde günün sosyal, kültürel ve siyasi şartlarına göre gayet güdümlü ve hesaplı yöntemlerle önemli imamet sorumluluğunu yürüttü. O hazret, saygıdeğer dedeleri gibi en büyük sıkıntısı görecede İslam iddiasında bulunan ve sahtekarlıkla İslami toplumda hüküm süren zalim hükümdarların varlığıydı. Gerçi Abbasi zalim hükümdarlar baskı ve tehdit ve türlü entrikalarla Şiilerin hakiki imamlarına nüfuzunu ve halk arasında desteğini engellemeye çalışıyordu. Fakat tam tersine insanlar her geçen gün biraz daha hakiki İslam'ı temsil eden masum imamlara yakınlaşıyor.
Bu yüzden Abbasi hükümdarlar sürekli masum imamların konumlarının pekişmesinden endişe ediyor ve halk onların önderliğinde kıyam etmesinden ve zalim iktidarlarına son vermelerinden korkuyordu. Bu yüzden Halife Harun 7. imamı Medine'den Bağdat'a getirdi ve hatta o hazreti zindana atmasına karşın onun varlığından tehlike hissediyordu. Bu yüzden Harun o masum imamı zehirleyerek şehit etti ve ardından büyük bir sahtekarlık yaparak saraydakilerden 7. imamın doğal bir ölümle fani dünyadan ayrıldığını yönünde şahitlik etmelerini istedi.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam imamet görevine üstlendikten sonra İslami topluma hakim olan siyasi ve kültürel şartları gözeterek ve imametini pekiştirmek ve vakfiye gibi bazı sapkın düşüncelerin yayılmasını da önlemek için davetini açıkça ilan etti ve iki muhalif cepheye yani hilafet üzerine ve sapkın ideolojilere karşı aleni ve ilkeli bir şekilde mücadele etmeye başladı.
Ancak İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyeri ve inanç temelinde mücadelesi, o hazretin yakınlarını ve arkadaşlarını imamın can güvenliği konusunda kaygıya düşecek kadar açık ve geniş çapta gerçekleşiyordu. Bu yüzden imamın yakın arkadaşları Abbasi iktidarının baskısı ortamında çekinerek o hazretten aleni mücadeleden el çekmesini ve ataları gibi takiye etmesini istedi.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın yakın arkadaşlarından Safvan bin Yahya şöyle diyor. İmam Rıza Aleyhisselam Hazreti Musa bin Cafer rihlet ettikten sonra öyle şeyler buyurdu ki can güvenliğinden korkmaya başladık ve ona şöyle arz ettik. Siz büyük bir konuyu aşikar buyurdunuz ama biz şu zalim Harun'un yüzünden sizin can güvenliğinizden endişeliyiz. Ancak imam şöyle buyurdu. O istediğini yapsın ama bana ulaşamaz.
Harun öldükten sonra oğlu Muhammed Emin, Abbasi hilafet makamına gelerek Müslümanların lideri oldu. Fakat onun iktidar dönemi fitneler ve isyanlarla dolu geçti ki bu isyanların en önemlisi kardeşi Mamun'la çatışmasıydı. İmam Rıza Aleyhisselam da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve toplum genelinde hakiki İslam'ı marifi yaygınlaştırmaya başladı. İmam Rıza Aleyhisselam, imam ve ümmet arasında manevi ve inanç temelinde bağları güçlendirmek için toplumun siyasi sırlarını ifşa ediyor ve öngörüleriyle arkadaşlarını perde arkasında yaşananlardan haberdar ediyordu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın yakın arkadaşlarından Hüseyin bin Beşar şöyle anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Mamun kardeşi Muhammed Emin'i öldürecektir. Ben arz ettim. Mamun yani Harun'un oğlu yine Harun'un oğlu Muhammed'i mi öldürecek? İmam şöyle buyurdu. Evet, Horasan'da bulunan Mamun, Bağdat'ta bulunan Harun'un eşi Zübeyde'nin oğlu Muhammed'i öldürecek. Sonunda da böyle oldu ve Mamun kendi kardeşini öldürerek iktidarın başına geçti.
Mamun kardeşini öldürüp zafer elde edince bu kez Abbasi sarayında ona siyasi konum kazandıracak ilmi ve manevi bir destekten yoksun olduğunu ve bu boşluğun Abbasi sarayında var olan ilimsiz ve şakşakçı ulema ile doldurulamayacağını fark etti. Mamun ayrıca o günün İslami toplumundan birçok kesimin İmam Rıza Aleyhisselam'a özel inayet duyduğunu ve o Hazretin ümmetin kalbinde taht kurduğunu biliyordu. Bu yüzden Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'ı başkente yani Merve getirmeye ve böylece hem o Hazretin varlığından kendi şeytani emelleri uğrunda yararlanmaya ve hem imamın halk arasındaki sempatisinden Abbasilerin zulmünden usanan muhalifleri yatıştırmak yolunda faydalanmaya ve kargaşalara son vermeye karar verdi.
Mamun Şom planını hayata geçirmek üzere Oçan, Fadl bin Sel gibi şahsiyetleriyle istişare yaptıktan sonra İmam Rıza Aleyhisselam'ın da Medine'den hareket etmesi veya daha doğrusu da sürgün edilmesi yönünde emir verdi. Mamun kamuoyunu kandırmak için siyasi ricalden oluşan bir heyeti imam eşliğinde yolladı ki o hazrete saygıyla eşlik etsinler. İmam Rıza Aleyhisselam Hicaz'dan Basra'ya kadar girdiği her kente insanları aydınlatmak üzere onlarla sohbet ediyordu. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hareket ettiğinden haberdar olan halk o hazretle yüz yüze görüşmekten azami derecede yararlanmaya ve manevi ve ilmi hazinesinden faydalanarak kendilerine geliştirmeye çalışıyordu.
O dönemde Nişabur kenti başta alimleri ve bilginleri olmak üzere halkı Ehl-i Beyt'in kurtarıcı öğretilerini öğrenmek için büyük şevki olan insanlardan oluşuyordu. İmam Rıza Aleyhisselam sade bir aba giymiş halde büyük bir manevi vakarla kentte bir araya gelen kalabalığın karşısına çıktı. İnsanlar o hazretin değerli sözlerini dinlemek için sıraya girmiş ve her taraftan coşku sesleri duyuluyordu. O sırada ortamı bir sessizlik sardı ve duyulan tek ses imamın melekuti sesiydi. İmam aleyhisselam inancın en temel ilkesi olan tevhidden söz etmeye başladı ve pak atalarının İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselamdan duyduklarını naklettikleri kelamı naklederek Allah'ın kelamını şöyle buyurdu. La ilahe illallah benim kalemdir. Kim bunu söylerse benim kaleme girmiş olur ve benim kaleme giren herkes benim azabımdan korunur.
Bu rivayette dikkat çeken ve ona altın zincir rivayeti olarak ün kazandıran önemli bir nokta şu ki bu rivayeti İmam Rıza Aleyhisselam kendisinden önceki tüm masum imamların adını bir bir beyan etmiş ve onların da Allah Resulü'nden naklettiği ve Hazreti Vahiy Meleği yani Hazreti Cebrail'den naklettiğini ve o melek de aracısız bir şekilde Allah Teala'dan naklettiğini beyan etmiştir.
İmam Rıza Aleyhisselam tevhidden ilahi güçlü kale olarak söz etmesi ve yaklaşık 4000 kişi bunu kaydetmesinin ardından kafile yola çıkmak istedi. ki o sırada İmam Aleyhisselam kalabalığa dönerek şöyle buyurdu. Sizin şu yenilmez tevhid kalesine girmenizin bazı şartları vardır ve ben o şartlardan biriyim. Yani eğer bizler, yani hakiki ilahi imamlar ve önderler, toplumun hakimiyeti ve önderliğini üstlenirsek, o zaman tüm şirkler, küfürler ve nifaklar yok olur ve topluma samimi tevhid ruhu hakim olur.
Böylece İmam-ı Rıza Aleyhisselam aslında Mammon'un meşruiyetini sorguladı ve yine İslam peygamberi rihlet ettikten sonra haksız bir şekilde iktidarın başına geçen ve tevhid kültürünü arka plana itenlerin meşruiyetten yoksun olduklarını ilan etti. Zira zulüm ve cahillik hükümdarları vahdeti tefrikacı düşünceleriyle katletti ve ilahi hakiki seçilen önderleri ve imamları türlü yollardan şehit ederek toplumun vahdet ekseni olmalarını engelledi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsode.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@debriyes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı yatır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Batı'nın son dönemlerde tanıştığı sosyal adalet ve özgürlük gibi yaygın kavramların İslam'da köklü kavramlar olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bazıları yanlışlıkla sosyal adalet ve özgürlük ve benzeri yaygın kavramların Batı'dan İslam dünyasına geldiğini sanıyorlar. Veya Müslüman düşünürlerin bunları Batı'dan öğrendiklerini ve bu tamamen yanlıştır. Batı bu kavramlarla 3-4 asırdan fazla aşina olmuştur. Rönesans'tan sonra bu kavramlarla aşina olmuştur. Halbuki İslam bundan 1400 yıl önce bu kavramları açık şekilde Kur'an'da beyan etmiştir. Fakat Batılıların bunları gündeme getirmiştir ve hiçbir zaman buna göre davranmamıştır. Ne özgürlüğe göre davranmıştır, ne sosyal adalete göre davranmışlar. Onlar söylediler ve davranmadılar. Bu kavramlar İslam'da var ve peygamberler döneminde yapılmıştır. Bana aranızda adaletle hükmetmem emredildi ibareti Kur'an'ındır işte. Peygamberin emri adaleti gerçekleştirmesidir. İşte bu sosyal adaletti ve adalet kapsamlıdır ya buyuruyor. Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitap ve terazi indirdik. İnsanlar adaletle doğru muamele etsinler diye. Yani tüm peygamberlerin bi'seti ve resullerin gönderilmesi ve kitapları ise bunun içindir ki gıst, yani bu sosyal adalet, ekonomik adalet halk arasında kurulsun. Bu yüzden bunlar eski İslami kavramlardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.